Ayrım 9.
Güllerden bir yol, limon sarısı, çay rengi, soluk, parlak, pıhtılaşmış kan gibi koyu güller. Pol güllerin arası da kendine gelemeden balgam kaplı beton zeminin üzerinde öldü. Janet, Gramon'a deli olacağım diyordu. Bana inanmıyor, eğlenmekten başka şey düşünmediğimi sanıyordu. Oysa ben onsuz yaşayamam. Öcünü almak istiyorum. Bana bir tabanca verin. Gramon cevap verdi. Peki, bekleyin. 3 hafta sonra Janet, Brezilyalı bir mühendisle dans ediyor, ona şunları söylüyordu. Yaşamaya öylesine susadım ki, savaştan tiksiniyorum. Rio de Janeiro'da bir gece geçirmek için vermeyeceğim hiçbir şey yok. Gramon'un hazırladığı bildiriyi arkadaşları kentin sokaklarına attılar. 14 Alman ve bir polis öldürüldü. Savaş yayılıyor. Artık hiçbir Alman Fransa topraklarında rahat yürüyemeyecek. Grubumuza adını veren kentin üzerine ant içiyoruz. Royal saldırısında şehit düşen şanlı arkadaşımız Paul'un anısına yemin ediyoruz. Almanlara ölüm, yaşasın özgürlük. Stalingrad grubu. Marie sevincinden uçuyordu. Profesör Duma birden değişmiş, 2 tabak soğan çorbasını büyük bir iştahla içtikten sonra nefis demişti. Sonra pardüsünü giyip dolaşmaya çıkmıştı. O güne dek Marie elinden geleni yaptığı halde onu dışarıya çıkmaya razı edememişti. Temiz hava kalmadı, her yanı kokuttular diyerek oturuyordu odasında. Ama o gün kente olup bitenlere bir göz gezdireceğim demişti Marie'ye. Artık Almanlara bakmak bile bir zevk. Geçsinler, dolaşsınlar. Yakında hepsi gömülecek. Stalingrad önlerinde olup bitenleri Marie'ye belki 10 kez anlatmıştı ama yaşlı kadın beydeki değişikliğin yine de dualarından ileri geldiğine inanıyordu. Profesörün dışarı çıkmadığını, yemeklere el sürmediğini, durmadan sigara içtiğini gördükçe üzülür dururdu. Doktor Murillo da kalbi çok hızlı atıyor demişti. Her pazar Marie profesörü kurtarması için Meryem Ana'ya yalvarırdı. Tabii bundan Duma'ya söz ettiği yoktu. Sonra profesör alaya alırdı kendisini. Oysa gülecek şey yoktu. İstediği kadar bilgin olsun. Duma'nın da akıl erdiremediği şeyler pek çoktu. Her şey Duma'nın hoşuna gitti. Temiz, dupturu hava, kaldırım taşlarında zıplayıp duran yumurcaklar, uyuz köpeğini gezdiren ihtiyar. Marie'nin pazarları kendisi için dua ettiği kilisenin önünden geçerken büyük bir kalabalık gördü. Alman subayları, polisler, kara giysili adamlar, boz fareler. Fransız kadınları birbirine karışmıştı. Herhalde Almanlardan önemli birinin cenaze töreni vardı. Herifin akıllılık ettiği su götürmezdi. Tarihin vereceği cezayı beklemeden göçmüştü öbür dünyaya. Bir sürü avanak kilise avlusunu doldurmuştu. Duma sordu. Kimi gömüyorlar? Oradakilerden biri cevap verdi. Stalingrad'ı savunan Avrupalılar için ayin yapılıyor. Duma'nın gazete okuduğu yoktu. Olayları Londra ya da Moskova radyosundan haber alıyordu. Bu nedenle savunan Avrupalılar deyimi ona gülünç geldi. Kahkaha atmamak için kendini güç tuttu. Babacan bir tavırla. Avrupalılar mı? Almanlar demek istiyorsunuz herhalde. Bakın ben bildiğim kadarıyla Avrupalıyım. General Rokowski de ne Asyalı ne de Amerikalı. Piposundan ufak ufak nefesler çekerek yoluna devam etti. Ah, şu Alman meslektaşı görmek için neler vermezdim. Bu işlerin sonunun kötü olacağını söylemiştim ona. Kendilerini korumamız için bize yalvaracakları gün de gelecek. Bilim, uygarlık, insanlık. Kaç kere insanoğlunun gelişimi anlatılmıştır. Artık başka şeyden söz etmenin sırası. İnsanoğlunun birden nasıl hayvanlaştığından. Hastalık ve efkarla geçen 2 ayın sonunda profesörün ilk sokağa çıkışıydı bu. Leo'ya uğramayı düşündü. Kapıcı yolunu kesti. Gittiler. Bay Alpert'i almaya gelenler de oldu. Evvelki gün yine sordular. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi öğrenmeye çalışıyorlardı. Küstahlığa bakın diye haykırdı Duma. Hem ayin düzenliyor hem de namuslu bir adamın hayatına göz koyuyorlar. Vampir bunlar. Kapıcı tir tir titriyordu. Bayım, Tanrı aşkına alçak sesle konuşun. Hiç istemediğim halde eve almak zorunda kaldığım kiracılar var. Duman'ın keyfinden iz kalmadı. Sinirden deliye dönmüştü. İlk rastladığı Alman'ın gırtlarına sarılıp tarihin yargısını beklemeden senlerine atmak istiyordu. Rıhtımdan ayrılıp daracık eski bir yola saptı. Birden duvarda tebeşirle yazılmış Stalingrad yazısını okudu. Duman yeniden gülmeye başladı. Almanların sonunun geldiğini artık herkes görüyordu. Leo gitmekle iyi etti. Anna bana uğramayalı çok oldu. Başına bir şey gelmese bari. Ah, şöyle esaslı bir çıkarma yapılsa bugünden yarına. Trabluskarp'ı almaları iyi ama Paris'te düşünmeye değer bir kent. Stalingrad'dan sonra Almanlar bellerini doğrultamayacaklar. Orada yapılan bir genel provaydı. Şu evlerin güzelliğine bakın. En azından 300 yıllık olmalı. Kafasına perikosunu geçirmiş biri büyük yenilik sayılan Voltaire'in Kandid'ini okuyor. Jacobenler bu evde yemin ediyorlardı. Ya özgürlük ya ölüm. Ve Naziler bu kenti askerlerine kerhane yapmak, peşkeş çekmek için çalıştılar. Duma tahta perdeler üzerinde Stalingrad yazısını okudu. Bütün evlerde, bütün tahta perdelerde aynı yazı vardı. Man, tesel, fare, her şey tartıldı, ölçüldü, biçildi. Profesör büyük bir neşe içinde evine döndü. Bütün gördüklerini Maria anlattı. Yaşlı kadın kilisede yapılan ayinle alay edilmesine üzülmüştü ama Duma'nın kahkahaları bulaşıcıydı sanki. Marie de gülümsedi. Duma battaniyeye sarındı, evde kömür yoktu. Penguenler Adası'nı okumak üzere koltuğuna yerleşti. Okurken yüksek sesle gülüyordu. Yan odada yün ören Marie onun her kahkahasında olduğu yerden sıçrıyordu. Daha iyi bizim bey diye düşündü. Uyurken çok mutluydu. Kapı çalındı. Duma şaşkın şaşkın baktı saate. 11:30. Kapıyı açtı. İki Alman içeri girdi. Bir teğmenle bir asubay, aralarında cılız, kış ortasında tiril tiril yazlık elbiseler, bir de kahverengi pardüsü giymiş polis memuru duruyordu. Sordu. Bay Duma burada mı oturuyor? Evet, Duma benim. Arama başladı. Marie ağlıyordu. Olay kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi Duma sakin sakin piposunu tütürüyordu. Teğmen göz ucuyla onu izlemekteydi. İşi gören assubayla polisti. Kitaplarla dolu rafları görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir haftada bile elden geçirilemezdi hepsi. Sinirlenen polis, ne çok kitabınız varmış yahu diye söylendi. Duma omuz silkti. İşimin gereği. Belki şaşacaksınız ama casus değilim, profesörüm ben. Asubay iyice şaşırdı. Duma'ya baktı, sayın profesör demeye başladı. Kendinden geçen teğmen haykırdı. Onun gibi profesörler bizde kenef temizliyor. Duma esnedi, kısa boylu, tıknaz, arkalıksız iskemleye çıkıp üst raflardaki kitapları aşağı atan asubaya baktı. Hepsinin genzine toz dolmuştu. Profesörün halinde teğmeni sinirlendiren bir yan vardı. İhtiyar bunak. Karikatürlerdeki Fransızlar tam bu herif gibiydiler işte. Giyimine özenmeyen, üstü başı tütünle kaplı biri. Her şeyle alay eder, kendini büyük bilgin sanır, dünyaya Leibniz ve Kant gibilerini veren bir ülkeye karşı çıkmaya çalışır. Assubay raflardan eski bir ansiklopedinin koca koca ciltlerini güç bela çekerken dengesi bozuldu ve düştü. Duma bir kahkaha koyverdi. Yakında ağlarsınız dedi teğmen. Kendi boşluğunuzu ve Almanya'nın güçlüğünü düşünecek çok zamanınız olacak. Yeterince düşündüm dedi Duma. Sonra kimsenin beklemediği bir soru sordu. Baksanıza, cenaze törenine katılmadınız mı? Anlamadım. Sizinkiler bugün Avrupalılar adını verdikleri insanlar için bir ayin yaptılar. Onu soruyordum. Teğmen haykırdı. Weber, götürün şunu. Arama işini Richard yapar. Marie polisin yakasına yapıştı. Almanlardan ödü kopuyordu. Ne yapıyorsunuz? Profesör hastadır. Bugün sokağa ilk çıkışıydı. Kalbi zayıf. Doktor Morilla'ya sorabilirsiniz. Duma gülümsedi. Bana birkaç çamaşır hazırlayın Marie. Belki gerek duymam ama yanımda bulunsun. Hem siz üzülmeyin. Geçen sonbaharda tutuklansam ben de üzülürdüm. Ama şimdi içim çok rahat. Nereye götürüyorsunuz onu? Hastadır kendisi, diye bağırıyordu Marie. Duma yaşlı kadını öptü. Merak etmeyin, her şey düzelecek. Siz üzülmeyin Marie. Duma'yı götürdüler. Aramayı bitirmek için polis memuru evde kalmıştı. Marie sordu. Marsilyalı mısınız? Adam istemeyerek cevap verdi. Hayır, Tuluzluyum. Utanmıyor musunuz? Ananız sizi Tuluz'da mı doğurdu, yoksa Berlin'de mi, ha? Kapa çeneni, yoksa seni de atarız içeri. Marie hıçkırıyordu. Birden profesörün Stalingrad'dan söz ettiğini hatırladı. Orada öldürdükleri Almanlar sayılamayacak kadar çoktu. Daha doğrusu kaç Alman geberttiklerini profesör söylemişti de Marie unutmuştu. Her neyse, bir yılını öldürmüşlerdi ya, iyi etmişlerdi. Bu heriflerin hepsini temizlemeli. En başta da şu pis subayı. Profesöre ne cesaretle bağırır? Marie dua etmeye başladı. Hayatı boyunca böyle yakarmamıştı Tanrı'ya. Günah olduğunu bile bile tekrarlıyordu aynı şeyi. Ulu Tanrım, hepsini gebertin. Ulu Tanrım, o sefil Alman subayının yarından tezi yok, canını alın. Ulu Tanrım, Paris'i de Stalingrad gibi kurtarın. Duma sorguya çekileceğini umuyordu. Cevaplarını da hazırlamıştı. Belki Yahudilere yapılanlara isyan ettiği, ileri geri konuştuğu ihbar edilmişti. Belki Leon'un kapısında söyledikleri duyulmuş ya da nivel bir kötülük yapmıştı. Şöyle diyecekti. Yatsıdığım yok. Ben antropoloji bilginiyim. Öyle sizin teorileriniz delilikten başka bir şey değil. Yahudi olmadığıma da pişmanım. Sarı yıldızı bir kahramanlık nişanı haline getirdiniz. O gün kilisenin önündeki konuşması da Almanların kulağına gitmiş olabilirdi. Öyleyse şunları söyleyecekti. Fransa kralı 4. Henry, Paris bir ayine bedeldir demişti. Hitler de Stalingrad'ın ölülerin ardından okutulacak birkaç duaya değdiğini düşünmüş olmalı. Uyuklayan bir assubay adını, yaşını, doğduğu yeri, mesleğini sordu. Kıvırcık saçlı bir kız daktiloya yazıyordu cevaplarını. Adınızı heceleyin diye seslendi. Dolma kalemine, saatine, baş ağrısına karşı yuttuğu haplara el kondu. Piposunu bıraktılar ama tütününü de Alman aldı. Sonra da Fresnes cezaevine gönderildi. Hücre karanlıktı. Duma içini dikkatle inceledi. Bir iğne ya da tırnakla kazılan yazıları güçlükle seçebildi. Fransa için ölüyorum. Jean Mortier. 19 Kasım 1942. Şartiye'den uzak durun. Hainin biridir. Bloylu Bayan Doryak'a oğlunun şerefiyle yaşadığını, ölmeden önce de kendisini kucakladığını söyleyin. Duma yalnız olmadığını, bütün bu ölülerin kendisiyle aynı yerde bulunduğunu duyuyordu. Şartiye'nin canı cehenneme. Ama Mortier ile Doryak işte adam diye bunlara derler. Onlara benzeyenlerin sayısı çoğalsa ölmek korkunç gelmeyecek insana. Ertesi sabah Duma'nın kulağına belli belirsiz bir mırıltı geldi. Kulak kabarttı, yavaş yavaş konuşmaları anlıyordu. Tutuklular açılıp kapanan pencereden haberleşiyorlardı. Yasaktı konuşmak ama ölmek üzere bulunan bütün bu insanların cezadan çekindikleri yoktu. Duma dikkatle dinliyordu. Petit René, Pierre Canarya ile konuşuyordu. Sergei fıçıcıyı çağırıyor, o cevap vermiyordu. Ne de garip savaş adları takmışlardı birbirlerine. Sorgulardan konuşuyorlardı. Petio'ya yine işkence etmişlerdi. Geçmişi anıyorlardı hep. Baksana Kanarya, ormanda nasıl yolumuzu kaybetmiştik, hatırlıyor musun? Önemli haberleri birbirlerine söylüyorlardı. Victor kurşuna dizildi. Didi'den çekinmeliydik. Duma bütün bu insanların ortak bir eserle birbirlerine bağlandıklarını anladı. Kendini yabancı hissetti, üzüldü. Sonra, hey, yeni gelen diye seslendiklerini duydu. Adını sorduklarında ne dedin? Profesör Duma. Nerede yakaladılar seni? Evimde. İki Almanla bir polis geldiğinde kitap okuyordum. Bütün kitaplarımı yerlere saçtılar. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Duma yine üzüldü. Onlardan olmadığım için benimle konuşmaları belki sakıncalıdır. Burada bulunduğuma göre hain olmadığımı anlamaları gerekir ama. Hey profesör, dışarıdan ne haber? Birden canlanan Duma, Stalingrad konusunda bütün bildiklerini anlattı. Almanlar ölülerin ardından bir ayin düzenlemişlerdi. İtoğlu itler, kendilerini Avrupalı dedirtiyorlar diye seslendi. Yavaş ol, bağırmamak gerek. Garip bir şey ama ölülerin ardından ayin ha. Uzaklardan Stalingrad adı duyuluyor, profesörün anlattıkları hücreden hücreye geçiyordu. Sonra hepsi sustular. Bir Alman Duma'nın hücresine girmişti. Ayağa kalk diye bağırdı. Sonra profesörün yüzüne vurdu. Alman gittiğinde Duma elleriyle gözlerini kapadı. Düşünüyordu. İşte zorlu günler geldi çattı. Yaşlıydı. Gövdesi bütün bunlara dayanamayabilirdi. Buna karşılık bir üstünlüğü vardı. Kendini çok iyi tanıyor, çok iyi biliyordu. Diz çöküp yalvarmayacaktı kimseye. Onun gözünde Naziler birer koca böcekti. Böyle bir böcek insanı küçültmez, ancak öldürebilirdi. Hey profesör! Pencereye yaklaşıp kulak kabarttı. Profesör, sizin derslerinizi dinlemiş bir öğrenciniz. George size haber yolluyor. Ölüm cezasına çarptırılmış, kurşuna dizilecekmiş. Selam söyledi size. Durun, bir şey daha söylüyor. Sizin burada bulunmanızdan kıvanç duyuyormuş. Neyse ki aşağılık Alman kapının önünde değil diye düşündü Duma. Kendi yüzünden ağladığını sanabilirdi. Bu George'un kim olduğunu hiç öğrenemeyeceğim. Amfide öbürlerinin arasında oturuyordu herhalde. Ölüm cezasına çarptırıldı, bana selam söylüyor. Güç aşılamaya çalışıyor. Cellatların iktidarı biter. Ne alçaklığa ne de şerefsizliğe mahkum edebilirler insanı. Her şeye rağmen ne yürekli bir ulus. Fransa'nın çürüdüğü söyleniyor. Bu sözde gerçek payı var. Daha kopuğuz birbirimizden, daha güçsüzüz. Pek çoğumuz göbeklendi, yağ bağladı. Biz, Philip, Pötein, Nivel, Persefon üzerine şiirler yazıyor. Chartier ya da Didi hain. Ama bunlar kaç kişi? Fransızların bir iyi yanları var, insanlıkları. Evet, gerçekten insanız biz. Yiğitliğimizde, güçsüzlüğümüzde, yemek yerken, sevişirken, barikatlar üzerinde çarpışırken insanız. İngilizlerle, Norveçlilerle, Gomez'le çalıştım. Belki daha temiz, daha güçlü, daha soylu onlar. Ama biz daha insanız. Faşistler dilediklerini yazabilirler. İnsanlık onuru vardır. George'un sakin sakin ölümü beklemesini sağlayan o. Benim yerime başka birini de sürükleyebilirlerdi. Marie'yi. Ama duvarlara Stalingrad yazan, ne öç almayı, ne zaferi, ne savaştan sonra pazarlık ve blöflerin birbirini kovalayacağı konferansları düşünüyor. Aklı fikri insanoğlunun onurunda. Biliyor insanoğlunun demirle ezilemeyeceğini. Eti ezebilirler ama insanın özünü hayır. Duma'nın yüzünde öylesine mutlu bir gülümseme belirdi ki delikten tek gözle ona bakan Alman ihtiyar korkudan çıldırdı galiba dedi kendi kendine. Binbaşı Schaefer bir ay önce Şirke'ye Stalingrad savaşlarını çok önemsiyorsunuz dediğinde Şirke'nin cevabı şu olmuştu. Saklambaç oynamayı sevmem. 1932 yılında Katoliklerle Sosyal Demokratlar Nazilerin zaferini önemsememek gerektiğini söylüyorlardı. 1938 yılında Paris gazeteleri Sudetler bölgesinin Fransa ve İngiltere'nin birleştirilmiş gücü yanında hiç sayılması gerektiğini yazıyorlardı. Gerçeği görmek gerek. Führer'in dehasına ihtiyacım var. Ama sıkıntılı aylar geldi çattı. Şimdiye dek yalnız fethettik, artık sıra savaşa geldi. Şubat ayının büyük haberi pek çok kişiyi şaşırttı ama Şirke'yi değil. Çoktan kendini buna hazırlamıştı. İyi eğitilmiş, tecrübeli komutanlardan pek çoğunun savaş coşkusu adını verdiği şeyden yoksun olduğuna inanıyordu. Birçok generalin gözünde Führer, sonradan görme, rastlantı sonucu başa geçmiş adamın biriydi. Geçmişte yaşıyor, hesaplaşmadan başka şey düşünmüyor, kafaları köhnemiş bilgilerle dolu oluyorlardı sefere çıkarken. Bu adamlar tıpkı 19. yüzyıldaki gibi iki ordu arasında düello yapıldığını sanıyorlardı. Yenenler ve yenilenler olacak, barış konuşmaları yapılacak, ödünler verilecekti. Ne saçma bir görüş. Alman ulusu kaderini ortaya koyuyor. Ya efendi olacak ya köleliğe düşecekti. Canlı, gözü pek, her türlü önyargıdan uzak bir gençlik yetiştirdik. Bu gençlik Stalingrad felaketinden sonra bile zaferi kazanabilir. Yalnız ordudan yaşlı dalavericileri, yumuşak ve ikiyüzlü adamları atmak gerekiyor. Şirkenin Fransa'da çalışması kolay değildi. Olayların akışına göre yön değiştirmek gerektiğini biliyordu. Bertie'ye iyi davranmıştı. Nivelli pohpohluyor, övüyor, yüzüne gülüyordu. Masasının üzerinde tunçtan bir jandark heykelinin durduğu söylenirdi. Oysa yürekten nefret ediyordu Fransızlardan. Seslerini titreterek bana ''Sevgili dostum Şirke'' diyorlar. Öte yandan da bu pis Alman'ı sokak lambasında sallandıracakları günü düşünüyorlar. Şirke ortalıktaki geçici durgunluğa kanmıyordu. Fransa yan bakıyor. Bir gözü batıda, öbürü doğuda. Birbirlerini gırtlaklamaya hazır hepsi. Tek birleştikleri nokta Alman düşmanlığı. Sinirlenen Schaeffer, bu Fransız köpekleri azdılar. Oturduğu evin üstüne Stalingrad yazmışlardı. Dediğinde Şirke alaycı bir gülümsemeyle ''Umarım uykunuzu kaçırmaz'' sorusunu sormuştu. Bu Schaeffer korkusundan tir tir titriyor, en sıkıntılı anda karşı tarafa geçerse şaşmamalı. Şirke Führer'e ihanet etmeyeceğini biliyordu. Harekete katılmadan önce sönük, ilgi çekici yanı bulunmayan bir hayat yaşıyordu. Führer'in başa gelişiyle zaferin tadını aldı, iktidarın şarabını içti. Şirke çekingenlik, dostluk, sevimlilik ya da sevimsizlik üzerine kurulu insan ilişkilerinden nefret ederdi. İnsanoğlu ya emredecek ya da boyun eğecekti. Albay Bayer Şirke'ye komuta ediyordu. Şirke de Jens ya da Forst'a. Kendini ülkücü sayıyordu. Bir gün karısı Polonya'da çocukları varıncaya dek bütün Yahudilerin öldürüldüğü haberinin doğru olup olmadığını sormuştu. Şu cevabı verdi. Ayrıntılardan haberim yok. Bu iş başka bir örgütün görevi. Ama doğuda şimdiden Yahudilerden arınmış kentler bulunduğunu bana söylediler. Çocukları da yok etmenin acı bir şey olduğunu anlıyorum. Ama gerekli. İyi tohum ekmek için. Tarlalardaki ağaç kütüklerini sökmek zorundasın. 20 yıl sonra insanlık bugün liberallerin cellat dediklerini alkışlayacak. Bayan Şirke haklısın demişti kocasına. Kendisini ilgilendirmeyen konularda kocasının fikirlerini benimserdi hep. Ama para konusunda Nuh der peygamber demezdi. Şirke karısının hiçbir isteğini geri çevirmiyordu. Yine de kadın çok para harcadığı, bir kenara iki kuruş koymadığı gerekçesiyle kocasının başının etini yerdi. Kötü günler geldiğinde biriktirdikleri paranın bir işe yaramayacağını anlatabilmek için boşuna uğraşmıştı Şirke. İnsan bu kadar bencil olmamalı diyordu karısı. Beni Hans'ı düşünmelisin. Bayan Şirke oğlunun siyasetten uzak durması için elinden geleni yapmıştı. Hans'ı küçük bir kız çocuğu gibi yetiştirmiş, kendi yapamadığını başkalarının yapabileceğini umarak onu zengin aile kızlarıyla tanıştırmıştı. Ama yaşadıkları çağ Bayan Şirke'den güçlü çıktı. Çağının fikirlerini benimseyen Hans bir SS tümenine katıldı. Şubat başında Şirke karısından bir mektup aldı. Hans'ın bağlı bulunduğu birlik senin bulunduğun yerin yakınına gönderildi. Müttefik birliklerinin çıkarmalarını püskürtmekle görevlendirilecekleri söyleniyor. Korkunç bir şey. Hepsi daha çocuk. Hans'ın yaşında. İntihar etmeyi düşünüyorum. Şirkede Hans'ın cepheye yollanacağını kaç kere dehşet içinde düşünmüştü. Karısının mektubunu alınca sevindi. Neyse, Rusya'ya gitmiyor. Hem savaş burada daha hafif geçecek. Yumurcağın talihi var.